Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bizlere ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Toplamda 200 gram altını olan birisinin bu altınların 110 gramı 24 ayar, 50 gramı 22 ayar, 40 gramı da 14 ayar olsa zekatı bu durumda nasıl hesaplanır?
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi zekat biliyorsunuz en temel ibadetlerimizden biri. Cenab-ı Allah namazla zekatı Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde beraber zikrediyor. Onlar namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler diyor. İki kategoride ibadetlerimiz var. Bedeni ibadetlerimiz ve mali ibadetlerimiz. Bedeni ibadetlerimiz beden ile yaptığımız, vücudumuzla yaptığımız ibadetler, namaz kılmak, oruç tutmak gibi. Mali ibadetler de parayla, malımızla, mülkümüzle yerine getirdiğimiz ibadetler. Bu da temelde zekat vermek, sadaka vermek. Binaenaleyh her ikisi Kur'an-ı Kerim'de yan yana zikrediliyor. Müslümanlar her Allah'ın kendilerine vermiş olduğu nimetle Allah'a kulluk yapmak mecburiyetindedirler. Mal verdiyse malımızla, efendim sıhhat, sağlık, afiyet verdiyse onunla Allah'a kulluk yapmak mecburiyetindeyiz. Mali ibadetlerimizin temelini oluşturan zekat farklı kategorilerde tahsil ediliyor. Burada kardeşimizin sormuş olduğu altından, paradan zekat vermekle alakalı. Biliyorsunuz zekat temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, işte ev bir temel ihtiyaçtır, binek bir temel ihtiyaçtır, barınma, giyinme, yeme, içme vesaire, bunlar insanların hayatta kalabilmeleri için sahip olmaları gereken ihtiyaçlardır. Bunun haricinde belli bir zenginlik limitine ulaşmış olan kimseler zekat mükellefidirler. Şimdi kardeşimizin elinde farklı ayarlarda altın olduğundan bahsediyor. Burada takip edilebilecek farklı bir takım metotlar var. Bunlardan bir tanesi ağırlıklı olan 24 ayar altın olduğu için hepsi 24 ayar altın üzerinden hesap edilir. Binaenaleyh 200 gram altını varsa 200 gram altında 5 gram, 40'ta 1 zekat verme mükellefidir. 5 gram 24 ayar altın kaç liraya tekabül ediyorsa o kadar zekatını verir. Böylelikle sorumluluktan kurtulur. Ama derseniz ki bunun içerisinde işte 20 ayar olan var, 18 ayar olan var, 10 ayar olan var. O zaman her birinin efendim lira olarak veya dolar olarak, euro olarak altına ederlerini yazar, bunları toplar. Ne yaptı? İşte 20 bin dolar yaptı. 20 bin doların 40'ta biri neyse onu zekat olarak verir. Böylelikle üzerinden sorumluluğu bertaraf etmiş olur. Ama eğer altın olarak değerlendirilecek ise, bunların içerisinde yoğunluklu olan kaç ayar ise onun üzerinden değerlendirilir. Böylelikle kendisi bu sorumluluktan, mesuliyetten kurtulmuş olur. Nasıl namaz kılmak ibadetimizin olmazsa olmaz bir parçası ise, zekat vermek de zekat verme mükellefi olan kimseler için. Namazda herkes sorumlu da zekatla belli bir zenginlik seviyesine gelmiş olanlar sorumlu. Böyle bir zenginlik seviyesine gelmiş olan kimse elinde, avucunda, kenarda biriktirdiği ne varsa onların her sene, her kameri takvime göre bir yıl üzerinden geçtikten sonra zekatını verir. Parasını, altınını, gümüşünü, efendim kıymetli evrakını alt alta yazar. Çıkan miktarı 40'a böler ve 40'ta birini zekat niyet ederek fakire, fukaraya, zekat verilebilecek kimselere ödeme yapar. Zekatı hesaplamak, onu temel olarak servetimizden ayrıştırmak bir ehemmiyet ifade ettiği gibi onu hak eden yerlere, ehil olan kimselere götürüp vermek de ayrıca bizim sorumluluğumuzda olan bir şeydir. Cenab-ı Allah zekatı kaldırın atın demiyor. Onu hak eden kimselere verin diyor. Müslümanların fakirlerine, muhtaçlarına bu zekatın götürülüp verilmesi lazım. Veya bu işi yapan güvendiğimiz, bildiğimiz kimselere emanet ederiz. Onlar götürürler zekatı, hak eden kimselere, ihtiyaç sahibi kimselere verirler, ulaştırırlar. Evet.
Allah razı olsun değerli hocam. Efendim şimdi ikinci sorumuz şöyle. Cuma namazında neden bazıları farzdan sonra çıkıyor, bazıları ise kılmaya devam ediyor?
Şimdi namazların biliyorsunuz bir farz olan kısmı var. Bir de başında veya sonunda bazı namazların sadece başında, bazılarının sonunda sünnet namazlar bulunmakta. Müslümanlar hem farzları yerine getirmeye gayret ederler, hem de sünnetleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın farzlara ilave olarak yapmış olduğu, kılmış olduğu sünnet namazları kılmaya gayret ederler. Bu yönüyle işte biliyoruz ki sabah namazının iki rekatı farz olarak ümmeti Muhammed'in üzerine yüklenmiştir. Fakat bu iki rekat farzın öncesinde iki rekatta Hazreti Peygamber Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin hemen hemen hiç terk etmediği iki rekatlık nafile sünnet olan bir namaz bulunmakta. Binaenaleyh biz önce iki rekatlık sabah namazının sünnetini kılıyoruz. Peşinden de iki rekat sabah namazının farzını kılıyoruz. Öğle namazına geldiğinde yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğle namazının dört rekatlık farzından önce dört rekat nafile olarak kıldığını görüyoruz. Bu Hazreti Peygamber Efendimizin terk etmediği sünnetlerden. Biz de Hazreti Peygamber Efendimiz'den bu uygulamayı bildiğimiz için öğle namazının farzından önce dört rekat sünnet kılıyoruz. Sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dört rekat farzı kıldırdıktan sonra da iki rekat öğle namazının son sünnetini kılmış. Biz de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bunu görmüşüz ve böylelikle öğle namazının farzından sonra iki rekat sünnet kılıyoruz. İkindi namazından önce yine bir dört rekat sünnet kılınır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu kıldığı rivayet ediliyor. Akşam namazından sonra üç rekatlık akşam namazının farzından sonra iki rekat Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in namazın peşinden nafile olarak kıldığı bir sünnet namaz var. Onu kılıyoruz. Bazı mezheplerde akşam namazından önce de iki rekat nafile namaz sünnet olarak kılınmakta. Yatsı namazından önce dört, yatsıdan sonra da iki rekat sünnet namazı bulunuyor. Yatsıdan sonra kılınan iki rekatlık sünnet namaz müekket sünnet, yani Efendimizin genelde yaptığı bir sünnet olarak biliniyor. Ama hem ikindi namazından önce hem akşam namazından önce kılınan nafile namazlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaman zaman kıldığı nafile namazlar olarak rivayetlerde geçiyor. Ve hamhal Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde ezanla kamet arasında namaz kılınması tavsiye ediliyor. Sahih rivayetlerde gelen bu tembihe göre ezan okunduktan sonra farz namazdan önce kamet getiriliyor. Ezanla kamet arasında nafile namaz kılınması istendiğine göre demek ki genelde farzlardan önce nafile namaz kılınması gerekiyor. Biz Hanefiler olarak sabahta, öğlede, ikindide ve yatsıda farzlardan önce nafile namaz kılıyoruz. Ama akşam namazı ile ilgili farklı rivayetler olduğundan dolayı akşam namazının farzından önce nafile namaz kılmıyoruz. Farzından sonra iki rekat nafile namaz kılıyoruz. Cuma namazı da Cenab-ı Allah'ın Cuma günü ümmeti Muhammed'e kılınmasını emrettiği bir namazdır. Bu namazda mükellef olanlar ilmihal kitaplarında zikredilmiş. Bu namazı kılanlar öğle namazının 4 rekatlık farzı yerine cuma namazını 2 rekat olarak kılarlar. Bu namaz diğer namazlarda olduğu gibi öncesinde ve sonrasında efendim bir takım namazlar sünnet olarak kılındığı rivayet edilmektedir. Mesela cuma namazı camide kılındığı için genelde camiye girerken tahiyyetül mescid dediğimiz, camiyi selamlama dediğimiz bir namaz kılınmaktadır. Eğer kerahat vaktinden başka bir vakitte camiye gelmişsek, o zaman biz iki rekatlık namazı efendim tahiyyetül mescid olarak kılmaktayız. Yine öğle vaktinde öğle namazından önce kılınan 4 rekatlık sünnet vaktin sünneti olarak da değerlendirilebilmekte. Bu yönüyle de efendim cumanın ilk sünneti diye kılınmakta. Cuma namazı kılındıktan sonra da biliyorsunuz cuma namazıyla ilgili bir takım şartlar söz konusu. Cuma namazı namaz ile ilgili normal şartların ötesinde bir takım şartları taşıması gereken bir namaz. Öncelikle cuma namazı cemaatle kılınan bir namaz. Yani bir cemaatin olması lazım cuma olabilmesi için. Cuma namazı şehirde devlet otoritesinin olduğu bir yerde kılınması lazım. Devlet izniyle kılınması lazım. Devlet tarafından kılındırılması lazım. Efendim şehirde bir yerde kılınması lazım. Çünkü cuma adı üstünde bütün ümmeti Muhammed'in toplandığı, bir araya geldiği bir namaz. Öyle 3 kişi, 5 kişi iril ufaklı camilerde kılınabilecek bir namaz değil. Temeli itibariyle, aslı itibariyle. Ama görüyoruz ki memleketimizde yan yana camilerde de cuma namazı kılınabiliyor. Bir sokakta, sokağın başında ayrı bir camide, sokağın sonunda ayrı bir mescitte cuma namazının kılındığını görüyoruz. Yine cuma namazının kılınabilmesi için dinin hükümlerinin tam uygulandığı Darul İslam bölgesinin, beldesinin olması aranır gibi bir takım şartlara binaen alimlerimiz cuma namazı eğer sakata gelmişse, çünkü öğle namazı asıl olan namaz, her vakit her gün öğle namazını kılıyoruz. Cuma namazı kıldığımız zaman öğle namazını kılmıyoruz. Çünkü cuma namazı öğle namazının yerine geçer. Ama öğle namazının yerine geçebilmesi için cumanın şartlarına uygun bir cumanın kılınmış olması lazım gelir. Böyle kılınmamışsa eğer, şartlar oluşmadan kılınmışsa, o zaman şarttaki eksikliklerden dolayı namazın kabul olunup olunmaması meselesi sıkıntıya girilebilir diye alimlerimiz her ihtimale karşı vaktine yetişmiş olduğumuz ama üzerimizden henüz düşmemiş olan öğle namazını, en sonki öğle namazını kılmanın ihtiyata uygun olduğunu söylemişler. Buna da zuhru ahir demişler. Zuhru ahir ne demek? Vaktine yetiştiğim halde üzerimden farziyeti düşmemiş olan en sonki öğle namazı demek. Biz cuma namazını kıldık. Eğer cuma namazı şartlarına uygun olarak kılınmışsa o günün öğle namazını kılma mecburiyeti üzerimizden düştü. Ama yok, eğer şartlarda bir takım eksiklikler var ve bunlardan dolayı cuma namazı sakata gelmiş ve bu yüzden de o günün öğle namazının yerine geçememişse, o zaman o günün öğle namazı zimmetimizde, boynumuzda bir borç olarak duruyor demektir. Böyle olunca da Basri Hocam, onun kılınması lazım ama bir tereddüt söz konusu. Acaba cumamız kabul oldu mu, olmadı mı? Oysa ibadetleri sıradan işlerden, eylemlerden, adetlerden ayırt eden şey niyet ile yapılıyor olmasıdır. Niyet de bir kesinlik ifade eder. Yani şöyle bir niyet olmaz. Ya Rabbi, ben öğle namazını kılmaya niyet ettim. Eğer öğle namazı yerine geçecekse öğle namazı olsun, geçmeyecekse nafile bir namaz olsun. Böyle bir niyet olmaz. Binaenaleyh niyeti burada alimlerimiz önemsemişler ve şöyle şekilde niyet edilmesinin uygun olacağını söylemişler. Vaktine geldiğim halde, yani vakti gelmiş ama üzerimden henüz öğle namazının farzı düşmemiş. En son ki öğle namazını kılmaya niyet ettim. Burada üzerimize farz olarak düşen en sonki öğle namazını kılmaya niyet etmiş oluyoruz. Binaenaleyh bizim niyetimiz herhangi bir tereddüt, bir şüphe, bir ihtimal içermiyor. Ön sanki öğle namazını kılmaya niyet ettik diyoruz. Söz gelimi sen sabah namazını kılarken de ya Rabbi niyet eyledim, vakti girmiş olan en sonki sabah namazını kılmaya desen, eğer o günün sabah namazını kılmamışsan o günün sabah namazına sayılır. Eğer o günün sabah namazını kılmışsan geride kılmadığın, geçmiş günlerde kılamadığın en sonki sabah namazına sayılır. Eğer senin sabah namazları ile ilgili bir eksiğin, bir gediğin yok ise o zaman ne olur? Afile bir namaz hükmüne geçmiş olur. Binaenaleyh biz cuma namazını kıldık. Ama diyoruz ki yine cuma namazından sonra eğer mukim olarak kılmışsak 4 rekat zuhru ahir kılıyoruz. Yolcu iken kılmışsak 2 rekat zuhru ahir kılıyoruz. Ve diyoruz ki ya Rabbi vaktine kavuştuğum ve üzerimden farzı düşmemiş olan en sonki öğle namazını kılmaya niyet ettim. Bu en sonki öğle namazının kılınması anlamına gelir. Eğer o gün kılınan cuma namazı o günkü öğle namazının yerine geçmişse, geçmişteki bir öğle namazı, kazaya kalmış olan bir öğle namazı, en son hangi öğle namazı ise o kılınmış olur. Eğer öğle namazı ile ilgili bir borcu yoksa kişinin, o zaman nafile olmuş olur. Bundan dolayı da 3. ve 4. rekatta Fatiha'dan sonra zamm-ı sure okuruz. Oysa normalde eğer kesin kazaya bıraktığımız bir namaz ise, kazaya kalmış, efendim öğle namazını baygın geçirmişiz, kılamamışız dün, bugün kılacağız, ya Rabbi üzerime kazaya kalan en sonki öğle namazını kılmaya diye niyet ederiz ve 3. 4. rekatlarda sadece Fatiha okuruz. Başka bir zamm-ı sure okumayız. Ama burada ne olur ne olmaz bu nafile olma ihtimali de var diye biz 3. 4. rekatta da efendim zamm-ı sure okuruz. Binaenaleyh başında bir 4 kıldık. Öğle namazı, cuma namazının ilk sünneti olarak cumayı kıldık. Peşinden zuhru ahir kıldık. Peşinden de efendim vaktin sünneti diye genelde Osmanlı'dan gördüğümüz, tevarüs ettiğimiz eğer öğle namazı olması ihtimaline binaen efendim vaktin sünneti diye 4 rekat bir sünnet kılınmakta. Peşinden de 2 rekat vaktin son sünneti diye bir sünnet kılınmakta. Fakat burada temel olan cuma namazından önce cumanın ilk sünnetinin kılınması, cuma namazı kılındıktan sonra da efendim zuhru ahir kılınmasıdır. Böylelikle 10 rekat olarak cuma namazı tamamlanmış olur. Peşinden 4 rekat artı 2 rekat da kılana niye namaz kılıyorsun denmez. Yeter ki 24 saat namaz kılabilme imkanımız olsun. Namaz kılmayıp da ne yapacağız? Yani bir insan namazdan daha önemli neyi görebilir? Binaenaleyh niye kılıyorsun diye kimseye hesap sormayız. Niye kılmıyorsun diye de kimseyi levmetmeyiz, kınamayız. Bazen insan bir meşguliyeti vardır, vesairesi vardır. Efendim, cuma namazından sonra 4 rekat zuhru ahiri kılıp ayrılabilir. Bazen bekler, cemaatle beraber duaya iştirak eder. Ümmeti Muhammed'le beraber dua etmenin ayrı bir fazileti vardır. Binaenaleyh bunları niye onlar öyle yapıyor, niye bunlar böyle yapıyor diye bir ayrıştırma zeminine koymaya gerek yok. Herkes gücü yettiğince Cenab-ı Allah'a kulluk yapmakla mükelleftir. Cenab-ı Allah hakkıyla kulluk yapabilmeyi, kulluk yapmanın şuurunda ve bilincinde olabilmeyi hepimize nasip eylesin.
Amin. Allah razı olsun. kıymetli hocam. Efendim şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, gusül abdesti olmayan bir insan Kur'an-ı Kerim dinleyebilir mi diye soruluyor.
Şimdi tabii gusül abdesti olmayan ne demek? Bir, gusül abdesti almak elinde değil, yani kadındır, adet dönemindedir. Dolayısıyla gusül abdesti alması için temizlenmiş olması gerekiyor. Temizlenmek de onun elinde olan bir şey değil. Belli bir periyodu var, belli günleri var. O günlerin geçmesi lazım. Binaenaleyh böyle bir durumdaki bir hanım kardeşimiz Kur'an-ı Kerim'i dinleyebilir. Onun bu hali üzerinden atabilmesi, temizlik haline ulaşabilmesi, gusül abdestli olabilmesi onun elinde olan bir şey değil. Böyle olmadığı zaman, yani adet halinde olduğu zaman kendisine yasak olan Kur'an-ı Kerim'i okumaktır. Ama dinlemekle ilgili hiçbir problem söz konusu değil. Kendisi kasıtlı olarak dinleyebilir. Hatta dinlemesi tavsiye edilir. Tercihe şayan olandır. Özellikle de eğer Kur'an'la meşgul olan, hafızlık yapan kardeşlerimiz söz konusu ise bunlar sesli olarak okuyan arkadaşlarını dinleyebilirler veya dijital ortamlardan kendi derslerini dinleyebilirler. Böylelikle hem tekrarlarını yapmışlar hem de derslerini daha sonraki günlerde daha rahat verebilecek bir seviyeye ulaşmış olmaları mümkün olur. Ama eğer gusül abdesti olmayan bir kimse, bir erkek olup abdest alabilecek imkanı varsa, bu durumda böyle bir kimsenin abdestsiz olarak kalması, vakit geçirmesi doğru olmaz. Onun için bir an önce abdest alması gerekir. Belki suya ulaşması kolay olmayabilir. Efendim soğuk bir yerdedir, suyun ısınması lazım vesaire, bir vakit geçmesi gerekiyordur. Böyle durumlarda da ivedilikte teyemmüm yapabilir ve teyemmüm abdesti ile normal gusül abdesti alıncaya kadar ki vakti temiz olarak geçirmeyi kastetmiş olabilir. Ama tembellikten, üşengeçlikten efendim gusül abdesti almama gerek yok. Çünkü namaz kılmam gerekmiyor. Namaz kılmam gerektiğinde gusül abdesti de alırım diye bir tembellikle gusül abdesti olmadan oturmak ve böyle bir dönemde de kasıtlı olarak Kur'an-ı Kerim dinlemek edebe uygun bir davranış değildir. Böyle bir durumdaki kardeşimizin imkanı olduğunda hızlı bir surette gusül abdesti alması ve bu hali üzerinden bertaraf etmesi gerekir. Az önce de ifade etmeye çalıştık. Eğer böyle bir suyun soğukluğu gibi veya suyun olmaması, kıt olması, bir zaman geçmesi gerekmesi gerekiyor ise o zaman teyemmüme müracaat edebilir. Nitekim biz selefi salihinden birçok büyük zatların abdest bozduktan sonra eğer normal abdest almak için bir mesafe kat etmeleri, suyun gelmesini beklemeleri, suya ulaşmanın zaman alması gibi bir durum söz konusu ise hemen gusül abdesti alarak üzerlerindeki o abdestsizlik halini bertaraf etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Çünkü abdest koruyucu kalkandır Müslüman için. Abdestsiz olan vakitlerde insanın başına her türlü kötülük gelebilir. Çünkü manen savunmasız, korumasız anlamındadır. Mamafi kadınların kendilerine özel durumlarda Cenab-ı Allah onları mazur olarak görür. Ama erkeklerin böyle bir durumu olmadığı için bir an önce temizlenmeyi hedef etmeleri, kendilerine bir yol ve yordam olarak benimsemeleri gerekir. Bundan dolayı abdestsiz olarak, gusül abdesti olmayan bir kimsenin oturayım da şöyle bir keyifle Kur'an dinleyeyim diye bir gusül abdestsiz vakit geçirmesi uygun değil. Ama tekrar etmekte fayda var. Eğer adet döneminde bir hanımefendi ise elbette onlar otururlar. Kur'an-ı Kerim'i kasıtlı olarak da veya okunurken hazır bulunmuş iken de dinlerler. Dinlemeleri uygundur.
Evet. Değerli hocam, diğer soru şöyle bize ulaşan. Allah anne babanın hataları yüzünden evlatlara ceza verir mi?
Şimdi tabii anne babanın iyiliğinden evlatlar nasip alırlar mı? Alırlar. Anne babanın kötülüğünden evlatlara bir pay düşer mi? O da düşer. Çünkü iyilik nasıl miras olarak kalıyorsa kötülük de miras olarak kalır. Şimdi mesela babanız, anneniz ölmüş. Aa, rahmetli filanın evladı derler. Ne iyi insandı. Ama eğer eşkıya ise, zalimse, kötülük yapmış biri ise, işte bak filanın çocuğu diye böyle kem nazarla bakarlar. Dolayısıyla maddi olarak da, manevi olarak da anne babanın iyiliği ve kötülüğü evlada intikal eder. Elbette burada şu Kur'an-ı Kerim'in kesin nassı وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَّرْ اُخْرَى kimse kimsenin günahını üstlenmez. Anne baba kötüdür, evladı iyidir. Nitekim babası iman etmemiş olan peygamber var. Veya oğlu iman etmemiş olan peygamber var. Hanımı iman etmemiş olan peygamber var. Hanımı iman etmiş olan Firavun gibi azılı bir Allah düşmanı var. Burada kimsenin günahını kimse yüklenmez, yükünü kimse taşımaz ayeti kerimesi. Normal durumlarda herkes kendi günahıyla, kendi yüküyle muhatap olur. Ama bir yandan da bakıyorsunuz Kehf suresine, Cenab-ı Allah ülül azim peygamberlerden, yani beş büyük peygamberden biri olan Musa aleyhisselamı Hızır aleyhisselamla beraber bir duvarın tamirinde işçi olarak çalıştırıyor. Hikmetine sıra gelince de Hızır aleyhisselam diyor ki bu duvarın altında şehirde yaşayan iki tane yetime ait bir hazine vardı. Bu iki yetimin atası, babası, rivayetlere göre yedi kuşak yukarıdaki dedeleri salih bir insandı. Cenab-ı Allah onların salihliğini, onların iyiliğini, yani babanın iyiliğini yedi kuşak sonrasındaki çocuklarında bir vefa olarak izhar ediyor. Aynı şekilde yedi kuşak yukarıdaki veya yukarıdaki atalarımızın manevi kodlarındaki kötülük de bize sirayet eder. Ondan dolayı alimlerimiz diyorlar ki biz istiğfar ederken Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yakumul hisab diyoruz. Ya Rabbi beni, anamı, babamı ve kıyamete kadar, kıyamet kopuncaya kadar ki müminleri bağışla. İnsan kendi bağışlanmasını Cenab-ı Allah'tan talep ettiği gibi atasının, babasının, âbâ-u ecdadının bağışlanmasını da talep eder. Böylelikle onlardan tevarüs edeceği, miras olarak kendisine kalacak olan kötülüklerin önüne geçmeye çalışır. Bu yönüyle biz sadece kendimize istiğfar etmeyiz. Annemizi affet ya Rabbi, babamızı affet, dedemizi affet, nenemizi affet. Onların affolması, onların bağışlanması, onların günahlarının silinmesi, hatalarının silinmesi, onlardan farz-ı muhal bize intikal edecek olan kötülüklerinde bertaraf olmasına vesile olmuş olur. Bunu şöyle anlamak lazım. Çünkü baktığınızda şöyle diyebilir biri, yani ayet-i kerime kimse kimsenin yükünü çekmez diyor. Ama bir yandan da bakıyorsunuz ki baban zenginse sen de onun mirasına konuyorsun. Babanın borçları varsa, eğer sana muris olanın borçları varsa o borçlar sana da bir şekliyle intikal ediyorlar. İyi bir namı varsa filan güzel insanın evladı diyorlar. Kötü bir namı varsa filan kişinin işte evladı diyerek böyle iğneleyici olarak bakıyorlar. Binaenaleyh biz geçmişimizin olumlu veya olumsuz yönlerinden kurtulamıyoruz. Ama insanın hayatı, insanın kendi kazandığı o geçmişin olumlu veya olumsuz olan yönlerinin kalıcı olmasına yardımcı oluyor. Yani bir insan eğer kök noktada atalarıyla buluşmuyorsa, mesela Nuh aleyhisselam çocuğu için istiğfar ediyor. Ya Rabbi diyor, sen İşte tufan kopacak ama bu tufanda benim ailemin boğulmayacağını bana söylemiştin. Ama şimdi bakıyorum benim evladım, benim neslimden gelen evladım boğuluyor. Cenab-ı Allah diyor ki innehu leyse min ehlik. O senin evladın değil. O senin ailenden değil. Çünkü senin ailenden olabilmesi için asgari iman bağının muhafaza edilmesi gerekiyordu. Binaenaleyh iman bağı eğer kopmuşsa artık onun babasının peygamber olması, işte büyük evliyadan olması hiçbir fayda sağlamıyor. Ama eğer iman bağı söz konusu ise, o zaman ayeti kerime diyor ki وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِا۪يمَانِ İman edenler ve onların iman ederek onlara sonradan katılan zürriyetleri, ataların ölmüş imanlı olarak ölmüş. Eğer sen de imanlı olarak ölebilirsen, Cenab-ı Allah diyor اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Onların nesillerini onlarla bir araya getiririz diyor. Yani eğer bizim babalarımızdan, dedelerimizden salih bir insan, cennet ehli bir insan çıkarsa, biz de imanla bu dünyadan yakayı kurtarabilir, ahirete göçebilirsek, o zaman Cenab-ı Allah'ın vaadi var. Ben diyor, babalarla evlatlarını, atalarla çocuklarını buluşturacağım. Bu yönüyle insan kendisi için, kendisinden sonra gelecek olan nesilleri için iyilik biriktirmeli diyorlar. İyilik bulaşıcıdır, miras olarak kalır. Cenab-ı Allah o iyiliğin hatırını muhafaza eder. Eğer bir zulüm edilmişse, bir haksızlık yapılmışsa, bu haksızlığın, bu zulmün sonradan gelen nesillere de bir tesiri olacaktır. O tesiri nasıl bertaraf edebiliriz? Onlar adına da istiğfar ederiz, kendimiz için istiğfar ederiz. Ya Rabbi, benim atamın, anamın, babamın, akrabalarımın işlediği günahlar sebebiyle beni hesaba çekmediriz. Dua ederiz. Cenab-ı Allah böyle yaparsak o olumsuz tesirlerden bizleri korumuş olur. Bundan dolayı deniyor ki işte 7 kuşak yukarıdan ve 7 kuşak aşağıya kadar, aşağıya doğru bir etkilenme olabilir. Genetik temizlenme 7 kuşakla olur diye bazıları söylüyorlar. Bundan dolayı istiğfarı elden bırakmamak lazım. İnsan hem kendisi için hem annesi babası için bir evlatlık vazifesi olarak, ataları için ta Adem Aleyhisselam'a kadar bütün atalarımız için Cenab-ı Allah'a istiğfar etmeliyiz. Biz de kendimiz de iyi olmaya gayret etmeliyiz. Çünkü iyi olursak bizden sonraki evlatlarımıza o iyiliğimiz miras olarak kalacaktır. Kötü olursak kötülüğümüz miras olarak kalacaktır. Bu hususta da anneler, babalar olarak sorumlu olduğumuzun bilincinde olmalıyız.
Allah razı olsun hocam. Efendim, diğer bir soru şöyle. Karz-ı Hasen olarak alınmış bir borcu geri öderken gönüllü olarak bir miktar fazla vermek faiz olur mu?
Şimdi faiz bugünden yarına bir şeyi fazlalık olarak şart koşmaktır. Ben sana 100 lira veriyorum ama bir ay sonra 110 lira alacağım. Ama bir sene sonra 200 lira alacağım. Dolayısıyla bugünden yarına alınacak olan miktar belli olduğundan dolayı o miktarın fazlalığı bugünden itibaren bir haramlık doğurur. Ama 100 lira borç almışım ben senden. Bunu imkanım olduğunda 100 lira olarak ödeyeceğim, yarın ödeyeceğim, öbür gün ödeyeceğim. Kard-ı Hasen Allah'a verilen bir borçtur. Çünkü Cenab-ı Allah "Men zellezî yukridullâhe kardan hasenen" diyor. Kim Allah'a borç veriyor diyor. Çünkü Allah bize ihtiyacımızın üstünde vermiş olduğu fazlalığı paylaşmamız için veriyor. Evet, bu bizim ihtiyacımız, bizim çocuklarımızın ihtiyacı, hadi diyelim ki torunlarımızın ihtiyacı olarak da bir kısmını onlara ayırmak durumunda olduğumuz bir miktar, bir meblağ olabilir. Ama onun ötesini paylaşmakla mükellefiz. Böyle olunca da borç olarak verdiğimiz bir şeyi biz aslında Cenab-ı Allah'a veriyoruz. Ve Cenab-ı Allah'tan onun mükafatını bekliyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki Kim diyor kardı hasen Allah'a verirse Allah onu kat be kat artırır diyor. Hatta alimlerimiz borç vermek mi yoksa sadaka olarak vermek mi daha faziletlidir diyorlar. Bu soruya cevabı birçok alimimizin borç vermenin daha faziletli olduğu yönünde. Çünkü borç verdiğimiz paranın külfeti bize, menfaati borç verdiğimiz kişiye ait olur. Yani zekatını biz öderiz ama o paradan faydalanan muhataptır. Böylelikle biz bir 100 liranın söz gelimi hem zekatını vererek o paranın faydasını temin etmiş oluruz, hem de onu bir ihtiyaç sahibine vermek, borç olarak ödemek suretiyle oradan gelecek sevaba sahip olmuş oluruz. Bu yönüyle borç vermenin tasadduktan, sadaka olarak vermekten daha faziletli olduğu söylenir. Kaldı ki borç vermenin kendine göre bir takım imtihanları da vardır. Şimdi bugün kime borç vermekten bahsetseniz Basri Hocam, der ki kardeşim borç veriyorum, başıma bela alıyorum. Adam bir ay sonra ödeyeceğim diyor, ödemiyor. Ben onunla mı uğraşacağım? Eğer ihtiyacın varsa gel ben sana zekat vereyim. Ben öyle kimseye borç veremem filan. Böyle üst perdeden de konuşmamak lazım. İnsanlar birbirlerine muhtaç olarak yaratılmıştır. Kimin kime muhtaç olduğu belli değil. Bugün ben sana muhtaç olarak görünürüm. Yarın ahirette sen bana muhtaç olarak görülürsün. Bugün ben bir ihtiyacımdan dolayı gelip senden borç istemişimdir. Yarın o borcun mükafatını kıyamet gününde kat be kat göreceksindir. Binaenaleyh borç vermeyi teşvik etmek lazım. Borç alan kişilerin de bu noktada hassas olmaları lazım. Tabii ihtiyacından dolayı bir insan gider borç ister. İhtiyacı vardı, gittiniz borç istediniz, ödeme zamanı geldi veya işte biliyorsunuz ki artık adama bu parayı ödemeniz lazım. İmkanınız yoksa gidip kardeşim ben senden borç aldım, bugün ödeyebilmeyi düşünüyordum ama umduğum gibi gitmedi, beklediğim gibi olmadı, hakikaten ödeyebilecek durumum yok ama eğer sen beni daha fazla bekleyemeyecek bir sıkıntılı durumda isen, ben senden istediğim gibi kolu komşudan ondan bundan yine arayayım, sana olan borcumu ödemeye çalışayım diye en azından sözlü olarak beyan etmeli. Eğer karşı taraf, vallahi kardeşim benim de durumum iyi değil, senden alacağım varken bir başkasından gidip talep etmem de doğru olmayacak, eğer sen bir şekilde birinden bulup buluşturup borcunu ödeyebiliyorsan çok makbule geçer diyorsa, o zaman üzerimize düşen şey hakikaten bu noktada seferber olup adamın borcunu ödemeye çalışmak. Bu bir. İkincisi, hakikaten adam bize bir iyilik yaptı, borç verdi, şimdi de o borcu ödeyebilecek imkanımız var, hatta fazla fazla elimiz bollaştı. Böyle bir durumda elbette borcumuzun ana parasını ödememiz üzerimize farz ama onun ötesinde adama bir ikramda bulunabiliriz, bir hediye takdim edebiliriz efendim. Fakat bunu birbirinden bağımsız olarak yapmak lazım. Yani 100 lira aldın, 100 lira verirsin. Bir gün sonra, iki gün sonra efendim işte bir çikolata alırsın gidersin, bir çorap alırsın gidersin. Dersin ki işte bayramın mübarek olsun değerli kardeşim, ben senin çok iyiliğini gördüm. Bu ufak bir hediye, lütfedip kabul eder misin filan diye bir şekilde onun sana yaptığı iyiliğe mukabil bir iyilik yapma telaşında olursun. Ama asıl olan insanların birbirlerine iyilik yapmayı bırakmamalarıdır. Ben sana yaparım, sen Mehmet'e yaparsın, Mehmet Hasan'a yapar, o Hüseyin'e yapar. Böylelikle iyiliği rahatça yapabilecek, şeytana prim vermeyecek bir atmosferi oluşturmamız gerekir. Unutmamak lazım ki bir iyilik varsa bir yerde, şeytan onun sevabını yok etmek için elinden gelen gayreti gösterecektir. Binaenaleyh borç verme çoğu zaman külfetli bir iştir. Bu noktada bize borç vermiş olana da eğer imkanımız var, bize borç verdikten sonra da adamın dara düştüğünü görmüşsek, atıyorum mesela adamdan 10 bin lira almışsın, gelmişsin işte 3 ay sonra 5 ay sonra 10 bin lirayı geri vereceksin. Fakat bakıyorsun ki adam hakikaten darda. E sen de o parayı almışsın, işini görmüşsün, rahatlamışsın. Şimdi de elin imkanın bol. Kardeşim 10 bin lira vermek yerine kalkıp şunu da diyebilirsin. Güzel kardeşim, üzerimde Türk lirası yok. Al şu 500 doları, ödeşelim biz, hesabı kapatalım diye dolar olarak da ödeyebilirsin. Binaenaleyh burada temel olan mesele birbirimizi idare etmemiz ve iyilik duygusunu öldürmememiz. Ama şunu da buradan söylemek lazım gelir. Borç ihtiyaç için istenir. Yatırım yapmak için borç istenmez. Kardeşim, şurada kelepir bir ev var. İşte 10 milyonluk evi 5 milyona satıyorlar. Benim 4 milyonum var, 1 milyonu da sen ver. Ben bunu alayım, seneye sana 1 milyon öderim. Böyle bir borç istemek doğru olmaz. Buraya yatırım ortağı aramak lazım. Öyle böyle bir yer var. Amcaoğlu, halaoğlu, amcam, dayım, her neyse. Bende 4 milyon var, 1 milyon da sen ver. 5'te 4'ü benim olsun, 5'te 1'i senin olsun. Yarın öbür gün sattığımızda veya sen veya ben aldığımda o gün bu oranlarda hesaplaşırız. Bunu söylemek lazım. Ha, sen bunu söyledikten sonra muhatabın sana derse ki kardeşim ben şu anda yatırım filan düşünmüyorum ama sana 1 milyon verebilirim. Borç olarak vereyim. Helal hoş olsun. Ne zaman ödeme imkanın varsa öde. Böyle bir durumda eğer yatırım için birinden bu dediğim şekilde bir para almış, borç almış, ondan sonra da oradan kar etmişsek, ana parayı verdikten sonra bir kısmını da şartsız, şurtsuz, üstüne ilave olarak daha sonra verebiliriz. Ben bak o gün belki sen itimat edemedin, ne olur ne olmaz buradan batarız vesaire filan diye de düşündün. 1 milyonunu al, ertesi gün bir müddet sonra bak ben buradan 300-500 kar ettim, sana da 50 bin lira helal hoş olsun diye ödeyebilir biri. Burada temel olan mesele bunun bir şart, bir karşılık olarak beklenti düzeyinde de olmaması. Böyle olduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sizin diyor en iyiniz borcunu en güzel ödeyeninizdir diyor. Yani adamdan borç almışsın, atıyorum işte kırık pirinç olarak sana bir kilo borç vermiş. Sen onu geri verirken sağlam pirinç olarak, yani işte pilavlık pirinç olarak veriyorsun. Bu borcun güzel ödenmesidir. En iyi şekilde ödenmesidir. Cenab-ı Allah kardeşlik hukukumuzu en güzel şekilde muhafaza edebilmeyi nasip eylesin.
Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş oluyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.